Ayrım 13. Sayfa 112. 5. bölüm Urras. Şivek turist olarak dolaştığı günler bitince rahatladı. İyevü Eyun'da yeni sömestr başlıyordu. Şimdi cennete yalnızca dışarıdan bakmak yerine yerleşip orada yaşayabilir ve çalışabilirdi. İki seminer bir de herkes açık ders vermeye başladı. Ondan ders vermesi istenmemişti ama Şivek ders verip veremeyeceğini sormuş, yöneticiler de seminerleri ayarlamışlardı. Açık ders ne onun ne de yöneticilerin fikriydi. Öğrencilerden oluşan bir heyet gelip ders vermesini istemişti. O da hemen kabul etmişti. Anares öğrenme merkezlerinde dersler böyle düzenlenirdi. Öğrencilerin isteğiyle, öğretmenin inisiyatifiyle ya da her ikisiyle birlikte yönetimin rahatsız olduğu fark ettiğinde güldü. Öğrencilerin anarşist olmamalarını mı bekliyorlar, dedi. Gençler başka ne olabilirler ki? En alttaysan aşağıdan yukarıya örgütlenmelisin. Dersi vermekten vazgeçmeyi düşünmüyordu. Bu tür savaşlara daha önce de girmişti. Bu kararlılığı öğrencilere de aktardığı için onlar kabul etmek zorunda kaldılar. Şivek de ilk gün 2000 kişiye ulaşan bir izleyici kalabalığıyla derse başladı. Katılım çok kısa zamanda düştü. Hiçbir zaman kişisel ya da siyasal düzeye getirmeden fizik anlatıyordu. Anlattığı son dereceleri düzeyde bir fizikti. Ama yüzlerce öğrenci gelmeye devam etti. Bazıları yalnızca meraktan, aydan gelen adamı görmek için geliyorlardı. Diğerleri Şivek'in kişiliğinden, matematiğini izleyemedikleri zaman bile sözcüklerinden çıkarabildikleri insancıl ve özgürlükçü görüntüsünden etkileniyorlardı. Aralarından büyük bir kısmının hem felsefesini hem de matematiğini izleyebiliyor olması şaşırtıcıydı. Bu öğrenciler çok iyi eğitilmiştiler. Zekaları keskindi, her şeye hazırdılar. Çalışmadıkları zamanlarda dinleniyorlardı. Bir dizi başka zorunluluk yüzünden köreltilmiyorlar. Dikkatleri dağılmıyordu. Bir gün önce görev sıraları gelip çalıştıkları için yorulup sınıfta uyuyakalmıyorlardı. Toplumları onları istek, kafa karışıklığı ve endişeden tamamen uzak tutuyordu. Neyi yapmakta özgür oldukları ise ayrı bir sorundu. Şivek'e onların zorunluluklarından uzak tutulma özgürlüğüyle inisiyatif kullanma özgürlüklerindeki eksiklik aynı orandaymış gibi geliyordu. Sınav sistemi ona anlatıldığında çok şaşırmıştı. Doğal öğrenme isteğini bu bilgiyle doldurma ve istendiğinde geri kusma dizisinden daha fazla engelleyebilecek bir şey düşünemiyordu. İlk öncelerini keyfini o kadar kaçırdı ki ev sahiplerine nezaketsizlik etmemek için isteklerine uydu. Öğrencilerinden fizikte ilgilerini çeken herhangi bir sorun hakkında bir makale yazmalarını istedi. Sonra da bürokratlar formlarını ve listelerine yazacak bir şeyler bulabilsinler diye hepsine en yüksek notu vereceğini söyledi. Birçok öğrencinin şikayet etmek için gelmelerine şaşırdı. Onun problem hazırlamasını ve doğru soruları sormasını istiyorlardı. Sorular düşünmek değil, öğrendikleri yanıtları yazmak. Sorular düşünmek değil, öğrendikleri yanıtları yazmak istiyorlardı. Bazıları herkes aynı notu vermesine şiddetle karşı çıktılar. Parlak öğrencilerle aptal olanlar nasıl ayırt edileceklerdi o zaman? Çok çalışmanın ne yararı kalacaktı? Eğer rekabetçi ayrımlar olmayacaksa hiçbir şey yapmamak daha iyiydi. Şey, tabii, dedi Şivek sıkıntıyla. Eğer yapmak istemiyorsanız yapmamalısınız. Bu onları yatıştırmadı. Ama naziktiler, tatlı çocuklardı. Açık sözlü ve uygar davranışlıydılar. Şivek'in Urras tarihi üzerine okudukları, onu bu çocukların aslında bu söz artık pek kullanılmasa da aristokrat olduğunu düşünmeye etmişti. Feodal dönemde aristokratlar oğullarını üniversiteye göndererek üniversite üzerinde üstünlük taslamaya çalışıyorlardı. Bugünlerde ise durum tersine dönmüştü. Üniversite insan üzerine üstünlük sağlıyordu. Şive'ye gururla Eyun'da verilen burslar için rekabet her yıl arttığını, bunun da kurumun gerçek demokrasisini kanıtladığını anlattılar. Kapıya bir kilit daha asıp adına demokrasi diyorsunuz, dedi. Nazik, zeki öğrencilerini seviyordu. Ama herhangi birinin büyük yakınlık duymuyordu. Akademik ortamda veya endüstride çalışacak bilim adamları olmayı planlıyorlardı. Kendisinden öğrendikleri ise onlar için o sonuca mesleklerinde başarıya giden bir araçtı. Onlara verebileceği herhangi bir şey ya da onlarda zaten vardı ya da önemini reddediyorlardı. Bu yüzden 3 dersini hazırlamanın dışında hiç işi olmuyordu. Geri kalan zamanı kendine aitti. 20 yaşından beri Abenay'daki enstitüdeki ilk yıllarından bu yana böyle bir durumla karşılaşmamıştı. O yıllardan beri toplumsal ve kişisel yaşamı gittikçe daha karmaşık ve zor olmaya başlamıştı. Yalnızca fizikçi değil, aynı zamanda bir eş, baba, odacı ve en sonunda toplumsal reformcu olmuştu. O haliyle duyduğu endişe ve sorumluluklardan kaçabileceği bir sığınak sunulmamıştı. O da hiçbir zaman bir sığınak aramamıştı. Hiçbir şeyden yoksun değildi. Tam tersine her şeyi yapmakta özgürdü. Burada işler tersine dönmüştü. Bütün öğrenciler ve öğretim üyeleri gibi entelektüel çalışması dışında bir şey yapması gerekmiyordu. Bu da hiçbir şey sayılırdı. Yatakları yapılıyor, odaları süpürülüyor, üniversite onlar için yönetiliyor, önleri açılıyordu. Karıları ve aileleri de yoktu. Hiç kadın yoktu. Üniversitedeki öğrencilerin evlenmelerine izin verilmiyordu. Evli öğretim üyeleri haftanın 7 gününden öğretim yapılan beşini kampüste geçiriyor, eve yalnızca hafta sonları gidiyorlardı. Hiçbir şey dikkatlerini dağıtmıyordu. Tamamen çalışmaya ayrılmış zaman. Gereken her türlü malzeme, her istendiğinde entelektüel uyarım, tartışma ve konuşma, hiçbir baskı yok. Gerçekten de cennetin ta kendisi. Ama çalışmaya başlayamıyordu bir türlü. Bir şey eksikti. Kendisinden geldiğini düşünüyordu bu eksikliğin. Bu yerden değil. O kadar cömertçe sunulan şeyler alacak kadar güçlü değildi. Bu güzel vahada kendini bir çöl bitkisi gibi kuru ve kavruk hissediyordu. Anares'teki yaşam onu mühürlemiş, ruhunu hapsetmişti. Yaşam pınarları çevresinden dolup taşıyordu. Ama o bir türlü içemiyordu. Kendini çalışmaya zorluyordu ama onda bile kesinlik yoktu. Kendini değerlendirdiğinde birçok diğer fizikçiye olan üstünlüğünü sağlayan yeteneğini, gerçek can alıcı sorunun nerede yattığını sezme duyusunu, içeriye, merkeze doğru yol gösteren ipucunu yitirmiş gibi görünüyordu. Işık araştırma laboratuvarlarında çalıştı. Epeyce okudu ve o yaz ve sonbaharda 3 makale yazdı. Olağan koşullara göre üretken bir yarı yıl. Ama aslında gerçek hiçbir şey yapmadığını biliyordu. Gerçekten de Uras'ta yaşadıkça Uras onun için gerçekliğini yitirmeye başladı. Buradaki ilk gününde odasının penceresinden gördüğü o canlı, görkemli, tüketilemez dünya avucundan kaçıyor gibiydi. Deneyimsiz, yabancı eller arasında sıyrılıp gidiyor. Ondan kaçıyordu. Bir daha baktığında da çok farklı bir şey tutuyordu. Hiç istemediği bir şeyi, bir tür çöpü, ambalaj kağıdını artığı. Yazdığı makalelerden para alıyordu. Ulusal Banka'daki bir hesapta şimdiden SEON ödülünün 10 bin uluslararası para birimi ve İO hükümetinden gelen 5 bin birimlik bir fon birikmişti. Bu miktara şimdi profesörlük maaşı ve üniversite yayınlarının 3 makalesi için verdiği para eklenmişti. İlk başta bütün bunlar ona komik gelmişti, sonra rahatsızlık duymaya başladı. Burada ne de olsa çok önemli olan bir şeyi saçma diye fırlatıp atamazdı. Basit bir ekonomi metnini okumaya çalıştı, dayanılmayacak kadar sıkıcıydı. Durmaksızın uzun ve aptalca bir düşü anlatıp duran birini dinlemeye benziyordu. Bankaların nasıl işlediğini ve benzeri şeyleri öğrenemiyordu. Çünkü kapitalizmin bütün işlemleri ona ilkel bir dinin ayinleri gibi anlamsız, barbarca, karmaşık ve gereksiz geliyordu. Tanrı'ya insan kurban etmekte hiç olmazsa yanlışlıktan doğan ve dehşet verici bir güzellik vardı. Bütün insanların hareketlerinin hırs, tembellik ve kıskançlık tarafından yönetildiğini varsayan para ayinlerinde ise dehşetli olan bile bayağılaşıyordu. Şivek bu aşağılık yapıya iğrenerek ve ilgisizce bakıyordu. Aslında bu yapının onu korkuttuğunu kabul etmiyor, edemiyordu. Saipea, Aeyo'daki ikinci haftasının onu alışverişe götürmüştü. Saçını kestirmek istememesine karşın, ne de olsa saçı onun bir parçasıydı, Uras stil giysiler ve ayakkabılar istiyordu. Elinden geldiğince yabancı gibi görünmemek istiyordu. Eski giysisinin basitliği dikkat çekiyor, yumuşak kaba çöl çizmeleri, yolluları şık ayakkabılarının yanında gerçekten çok garip görünüyordu. Bu yüzden isteği üzerine Paye onu Sayamteneava'da Neo Esasea'nın zarif alışveriş caddesinde bir terziye ve bir ayakkabıcıya götürdü. Bu deneyimin tümü onu o kadar çok şaşırtıcı gelmişti ki mümkün olduğunca çabuk aklından silip attı. Ama daha sonra aylar boyunca bununla ilgili karabasanlar gördü. Siam Taneava bulvarı yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaydı ve insanlar trafik ve nesnelerden oluşan katı bir kütleydi. Satın alınacak şeyler, satılacak şeyler, ceketler, giysiler, gecelikler, roblar, pantolonlar, külot pantolonlar, gömlekler, bluzlar, şapkalar, ayakkabılar, eşarplar, atkılar, yelekler, pelerinler, şemsiyeler, uyurken, yüzerken, oyun oynarken, akşamüstü toplantılarında, akşam toplantılarında, kır toplantılarında, yolculuk ederken, tiyatroda, ata binerken, bahçeyle uğraşırken, konuk kabul ederken, lokantaya giderken, yemek yerken, avlanırken giyilecek giysiler. Hepsi farklı, hepsi yüzlerce değişik kesimde, stilde, renkte, yapıda kumaştı. Parfümler, saatler, lambalar, heykeller, makyaj malzemeleri, mumlar, resimler, fotoğraf makineleri, oyunlar, vazolar, yataklar, çaydanlıklar, bilmeceler, yastıklar, taş bebekler, süzgeçler, minderler, mücevherler, halılar, kürdanlar, takvimler, kristal saplı, platinden yapılmış bir bebek çıngırağı, elmastan rakamları olan bir kol saati, küçük heykelcikler, elektrikli bir kalem açacağı, hediyeler, çerezler, andaçlar, cicili bicili biblolar ve antikalar, hepsi zaten ya kullanışsız ya da kullanışını gizleyecek kadar süslü. Metrelerce lüks, metrelerce dışkı. İlk blokta şifek giysiler ve mücevherlerle parıldayan bir vitrinin tam ortasında duran kaba tüylü benekli bir cekete bakmak için durmuştu. Ceket 8400 birim mi diye sordu inanamadan. Çünkü kısa bir süre önce gazetede askeri ücretin yılda 2000 birim olduğunu okumuştu. "Aa, evet, o gerçek kürktür. Şimdi hayvanlar korunduğundan çok ender bulunuyor," demişti Paye. "Güzel değil mi? Kadınlar kürklere bayılırlar." Yürümeye devam ettiler. Bir blok daha geçtiklerinde Şivey'in canı çıkmıştı. Artık bakamıyordu. Gözlerini kaçırmak istiyordu. Bu Karabasan Caddesi'nin en garip yanı da satılık milyonlarca şeyin hiçbirinin orada yapılmıyor olmasıydı. Orada yalnızca satılıyorlardı. İşlikler, oymacılar, boyacılar, tasarımcılar, makineciler neredeydi? Eller neredeydi? Yapan insanlar? Gözden uzak başka bir yerde. Duvarlar arkasında. Dükkanlardaki herkes ya alıcı ya da satıcıydı. Nesnelere sahip olmak dışında bir ilişkileri yoktu. Bir kere ölçüsünü aldırdıktan sonra istediği her şeyi telefonla ısmarlayabileceğini keşfetti ve bir daha o Karabasan Caddesi'ne ayak basmamaya karar verdi. Giysileri ve ayakkabıları bir haftada teslim edildi. Onları giyip yatak odasındaki boy aynasının karşısına geçti. Üzerine uydurulmuş gri ceket, beyaz gömlek, siyah külot pantolon, çoraplar ve parlak ayakkabılar uzun, ince bedenine ve ince ayaklarına tam oturuyordu. Ayakkabılardan birinin yüzeyini ihtiyatla dokundu. O da diğer odadaki iskemlelerin yüzeyini oluşturan maddeden, deriye benzeyen maddeden yapılmıştı. Geçenlerde birine onun ne olduğunu sormuştu ve gerçekten de deri olduğunu öğrenmişti. Hayvan derisi diyorlardı. Dokununca kaşları çatıldı, doğruldu ve aynadan uzaklaştı. Ama böyle giyindiğinde annesine Rulag'a benzerliğinin her zamankinden daha fazla olduğunu görmesine yetmişti bu. Sonbahar ortasında dönemler arasında uzun bir tatil vardı. Öğrencilerin çoğu tatil için eve gidiyordu. Şivek, ışık araştırma laboratuvarlarından bir grup öğrenci ve araştırmacı ile birlikte Meitei dağlarında kamp kurmaya gitti. Sonra dönem için çok dolu olan büyük bilgisayarda biraz kullanım zamanı almak için geri döndü. Ama hiçbir sonuca ulaşmayan çalışmasından sıkılıp fazla çalışmaya başladı. Her zamankinden fazla uyudu, yürüdü, okudu, kendi kendine sorunun yalnızca çok acele etmesinden kaynaklandığını söyledi. Yeni bir dünyaya birkaç ay içinde tümüyle hakim olunamazdı. Üniversitenin çayırları ve kuruları güzel ve karmaşıktı. Altın yapraklar yumuşak, gri göğün altında, yağmur ve rüzgarda alevleniyor, dalgalanıyordu. Şivek büyük iyi ozanlarının yapıtlarını alıp okudu. Çiçeklerden, uçan kuşlardan ve sonbaharda ormanların renklerinden bahsettiklerinde onları anlıyordu. Bu anlama onun için büyük bir zevk oluyordu. Alacakaranlıkta sakin, orantılı güzelliği onu hiç hayal kırıklığına uğratmayan odasına dönmek hoştu. Şimdi bu lütuf ve rahatlığa alışmıştı. Tanıdık olmuşlardı artık. Akşam yemeklerindeki yüzler de tanıdıktı. Bazılarını daha çok seviyor, bazılarını daha az seviyordu ama artık hepsi tanıdıktı. İlk başta onu şaşırtan çeşit ve miktarı ile yemekler de tanıdıktı. Masada servis yapan adamlar onun istediklerini biliyor ve onun zevklerine göre servis yapıyorlardı. Hala et yemiyordu. Nezaket icabı ve mantıksız ön yargılar olmadığını kanıtlamak için yemeği denemişti ama midesi almıyordu. İsyan etti. Birkaç felaketi kıl payı atlattıktan sonra denemekten vazgeçti ve gerçek bir et yemez olarak kaldı. Yemek yemeyi çok seviyordu. Uras'a geldiğinden beri 3-4 kilo almıştı. Şimdi çok iyi görünüyordu. Dağ gezisinde yanmış, tatilde iyice dinlenmişti. Ta yukarıda gölgeli kirişli tavanı ve asılmış resimleriyle mum ışığı, porselen ve gümüşlerle parlayan masalarıyla bölmeli büyük yemek salonunda masadan kalktığında etkileyici bir görünüşü vardı. Başka bir masada oturan biriyle konuştu ve yoluna devam etti. Huzur dolu bir uzaklık ifadesi vardı yüzünde. Odanın öbür ucunda Şifoelis onu gördü ve izledi. Kapıda yakaladı. ''Bana birkaç dakikanı ayırabilir misin Şivek?'' ''Evet, benim odamda mı?'' Şimdi iyilik zamirlerini sürekli kullanmamaya alışmıştı ve rahatsızlık duymadan kullanıyordu. Şifoelis duraksadı. ''Kütüphaneye ne dersin? Yol onun üzerinde. Üstelik oradan alacağım bir kitap var.'' Avluyu geçip asil bilim, anareste bile belli kullanımlarda korunan bu terim fiziğe eskiden verilen attı. Kütüphanesine doğru karanlıkta atıştıran yağmur altında yan yana yürüdüler. Şifonis şemsiyesini açtı ama Şivek yağmur altında iyi oğulların güneş altında yürüdükleri gibi zevkle yürüyordu. ''Sırılsıklam olacaksın'' diye homurdandı Şifolis. ''Ciğerlerin zayıf değil mi? Dikkat etmelisin.'' ''Çok iyiyim'' dedi Şivek. Hafif yağmurun altında yürürken gülümsüyordu. ''O hükümetten gelen doktor var ya, bazı tedaviler uyguladı. İlaç verdi, işe yaradı, öksürmüyorum. Doktordan işleme ve ilaçları radyoyla Abenay'daki inisiyatif sendikasına tarif etmesini istedim. O da yaptı. Bunu yapmaktan mutluluk duydu. Yeterince basit bir tedavi. Toz yüzünden oluşan öksürükleri çok rahat atlatılabilir. Neden? Neden daha önce yapmadık? Neden birlikte çalışmıyoruz Şifolis?'' Tuhulu alaycı bir homurtuyu koyverdi. Kütüphanenin okuma salonuna geldiler. İnce işlenmiş mermerden çifte kemerlerin altında eski kitap rafları loş bir ışık altında sakin bekliyorlardı. Uzun okuma masalarının üzerinde lambalar kaymak taşından yapılmış kürelerdi. Başka kimse yoktu ama bir görevli mermer şöminedeki ateşi yakmak ve istedikleri bir şey olup olmadığını sormak için arkalarından geldi. Şifolis şöminenin önünde durup yavaş yavaş canlanan ateşi seyretti. Küçük gözlerinin üstündeki kaşları çatılmıştı. Kaba, esmer, entelektüel yüzü her zamankinden yaşlı görünüyordu. Biraz tatsızlık edeceğim Şivek, dedi hoyrat sesiyle. Bunda bir gariplik yok sanırım. Bu Şivek'in Şifolisk'ten beklemediği bir alçak gönüllüktü. Sorun nedir? Burada ne yaptığını bilip bilmediğini öğrenmek istiyorum. Şivek bir duraksamadan sonra sanırım biliyorum, dedi. O zaman satın alındığının farkındasın. Satın mı alındım? Devşirildin diyelim istersen. Dinle. Bir insan ne kadar zeki olursa olsun, nasıl göreceğini bilmediği bir şey göremez. Burada kapitalist bir ekonomide, plutokratik, oligarşik bir devletteki durumunu nasıl anlayabilirsin? Gökteki o açlıktan ölen idealistlerden oluşan küçük komünden geldiğine göre nasıl görebilirsin bunu? Şifolisk, anareste pek fazla idealist kalmadı. Emin ol. Göçmenler idealistler, evet. Bu dünyayı bizim çöllerimiz için terk ettiklerine bakılırsa. Ama bu yedi kuşak önceydi. Toplumumuz pratik. Belki çok pratik. Yalnızca sağ kalmayı düşünüyor. Tek sağ kalma yolu buysa, toplumsal işbirliği ve karşılıklı yardımın neresi idealistlik? Senin nodoluculuğun değerlerini tartışamam. Daha önce tartışmak istemedim değil. Bir şeyler biliyorum, tamam mı? Benim ülkemde bu insanların olduğundan çok daha yakınız buna. Biz de 8. yüzyıldaki aynı büyük devrimci eylemin ürünleriyiz. Biz sosyalistiz, sizin gibi. Ama siz devletçisiniz. Tuhu devleti. Ayyoya devletine oranla çok daha merkezi yönetiliyor. Tek bir güç örgütü her şeyi denetliyor. Hükümet, yönetim, polis, ordu, eğitim, yasalar, ticaret, üretim. Sizde de para ekonomisi var. her işçinin hak ettiğince, emeğinin değerince ücret alması ilkesine dayalı bir para ekonomisi. Hizmet etmeye zorlandığı kapitalistlerden değil, ait olduğu devletten ücret alması ilkesine dayalı. Kendi emeğinin değerini kendi belirliyor mu? Neden Tuğ'ya gelip gerçek sosyalizmin nasıl işlediğini görmüyorsun? Gerçek sosyalizmin nasıl işlediğini biliyorum dedi Şibek. Sana anlatabilirim ama hükümetin bunu Tuhu'da açıklamama izin verir mi? Şifoilisk henüz tutuşmamış bir kütüğe tekme attı. Ateşe bakarkenki ifadesi acıydı. Burnuyla dudaklarının kenarları arasındaki çizgiler derindi. Şivek'in sorusunu yanıtlamadı. En sonunda seninle oyun oynamayacağım dedi. İşe yaramaz. Her neyse yapmayacağım. Sana sormam gereken şu. Tuhu'ya gelmek ister miydin? Şu anda değil Şifolisk. Ama burada ne yapabilirsin ki? Çalışmamı sürdürebilirim. Ayrıca burada Dünya Hükümetleri Konseyi'nin merkezine daha yakınım. DHK mı? 30 yıldır Aeon'un kuklası onlar. Seni kurtarmaları için onlara güvenme. Bir duraklama. Tehlikede miyim yani? Bunu da mı fark etmedin? Bir duraklama daha. Beni kime karşı uyarmak istiyorsun diye sordu Şivek. Öncelikle Paye'ye karşı. Ya evet Paye. Şivek ellerini süslemeli altın kaplı şömine rafına dayadı. Paye gerçekten iyi bir fizikçi. Çok da nazik. Ama ona güvenmiyorum. Niçin? Çünkü kaypak davranıyor. Doğru. Keskin bir psikolojik gözlem. Ama Paye'nin senin için tehlikeli olması kişisel olarak kaypak olmasından gelmiyor. Şivek, senin için tehlikeli çünkü o İO hükümetine sadık, hırslı bir ajanı. Senin hakkında, benim hakkımda düzenli olarak ulusal güvenlik bölümüne, yani gizli polise rapor veriyor. Seni küçümsemiyorum. Tanrı biliyor ama görmüyor musun? Senin herkese bir kişi, bir birey olarak yaklaşma alışkanlığın burada bir işe yaramaz. Olmaz. Bireylerin arkasındaki güçleri anlaman gerekiyor. Şifolis konuşurken Şivek'in rahatlamış gövdesi gerilmişti. Şimdi o da Şifolis gibi dik durup ateşi seyrediyordu. Paya hakkında söylediklerini nereden biliyorsun? Dedi. Ayrım sonu.